Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Felak suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ قُلْ أَعُوذُ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 19 İsvan 1402, Hicri Kameri 28 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 9 Mart 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Hidayet Hadesi, Türkiye'den Köşe Yazarları, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, Gazze'deki Filistinliler Siyonist rejimin cinayetleri karşısında muzafferdir açıklamasında bulundu. Gönüllü Seferberlik Teşkilatı Başkanı Mescid-i Aksa Fırtınası Siyonist rejimin 100 yıldır uyguladığı baskılara bir cevaptı açıklamasında bulundu. Gazze'nin güneyinde Siyonist askerler çaresiz durumda kaldı. Kassam sözcüsü Netanyahu, İsrail esirlerin tabutlarla geri dönmesi konusunda ısrar ediyor dedi. Hamas direniş güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde Siyonist güçlere yönelik operasyonlarına tepki gösterdi. Ve Biden, Gazze'de Ramazan'a kadar ateşkes sağlanmasının zor olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi bu haftaki Cuma namazı hutbelerinde Siyonist rejimin Gazze şeridindeki cinayetlerini kınayarak Gazze Savaşı sırasında Siyonist rejim tarafından bu bölgede barbarlık ve cinayetin doruk noktasına ve Amerika'nın desteğini ve karşı tarafta ise Gazze halkının direnişine tanıklık ettiklerine işaretle bu savaşta Gazze halkının zaferinden ve Siyonist cellatların yakında yok oluşundan emin olduklarını belirtti. Ayetullah Hatemi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimlerini doğru ve zamanında ekranlarına taşıdığı ve haberleştirdiği için teşekkür ederek İran halkının seçimlere %41 oranında katılım göstererek düşmanlara ağır bir tokat indirdiğini ifade etti. Tahran Cuma namazı hatibi seçimlerin gerçek galibin halk ve asıl kaybeden tarafının düşmanlar olduğunu vurguladı. Bu arada İran'da Cuma namazı sonrası Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlendi. Siyonist İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılar ülkenin Mazenderan, Kuzey Horasan, Kervan, Buşehr ve Kürdistan eyaletlerinde protesto edildi. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Gönüllü Seferberlik Teşkilatı Başkanı Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu'nun yalnızca Siyonistlerin son 75 yıldaki zulmüne değil, aynı zamanda işgalci ve müstekbir ülkelerin yüzyıllar mazlum Filistin milletine uyguladığı baskılara bir yanıt olduğunu ifade etti. Gülem Rıza Süleymani, 5. Ulusal Dijital İçerik Üretim Etkinliği'nin kapanışını yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Siyonist rejimin işgal yıllarında Filistin milletine yönelik 64 genel katliam olayı tarihe kaydedildi. Bu etkinliğin düzenlenmesi övgüye değerdir ve dijital içerik üretimi etkinliğinin katılımını bu şekilde karşılanması etkinliğin halka karşı sorumluluğunu daha da ağırlaştırmaktadır ifadesini kullanan Gönüllü Seferberlik Teşkilat Başkanı, Mescid'in dijital içerik üretim etkinliği bu alanda daha fazla yeteneği tespit etmeyi ve onlara desteklemeyi amaçladığını belirtti. General Süleymani ayrıca şunları belirtti. Bizim de besişte misyonlarımız, görevlerimiz var ve bunları geçmişe oranla daha fazla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu törende 5. Ulusal Dijital İçerik Üretim Etkinliği'nin en iyileri animasyon, mobil oyunlar ve mobil yazılım olmak üzere 3 kategoride ödüllendirildi. 5. Ulusal Dijital İçerik Üretim Etkinliği İran'ın 31 ilinden 120 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Siyonist rejimin Kanal 13'ü dün verdiği haberde Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde Siyonist askerlerin çaresiz durumda kaldığını duyurdu. Siyonist rejimin Kanal 13'ü Siyonist askerlerin yorulduğunu, Gaffati Komando ve 7. Tugay'ın ise bu bölgede çetin ve yıpratıcı savaştan yorgun düştüğünü duyurdu. Habere göre bu 3 ordu Tugay'ı Han Yunus'ta yaşanan yoğun çatışmalara rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Daha önce İbranice yayınlanan Maarif gazetesi İsrail ordusunun son haftalarda Han Yunus'taki sonsuz Hamas tünelleri ağında yavaş ve kademeli bir yenilgiye uğradığını bildirmişti. Ayrıca Cuma gecesi Siyonist rejimin medyası işgal altındaki Filistin'in kuzey ve güney sınırlarındaki savaşta bu rejimin ordusunun cephane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Siyonist medya son haftalarda ve aylarda bu rejimin ordusunun eski tankları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu. Siyonist rejim Batı'nın desteğiyle Mescid-i Aksa tufanındaki başarısızlığı telafi etmek amacıyla Gazze'de büyük bir katliam başlattı. Bu rejim Gazze şeridindeki tüm geçiş noktalarını kapattı ve bu bölgeyi bombalıyor. Raporlara göre 30 binden fazla Filistinli şehit oldu, 70 binden fazla insan da yaralandı. El-Kassam Tuhaylar Sözcüsü, Siyonist rejimin kabinesi ve bu rejimin savaş konseyinin esirlerin hayatlarıyla oynadığını ve Gazze'deki İsrail esirlerin tabutlarla dönmesi konusunda ısrar ettiğini belirtti. El Alemin haberine göre bu Ubeyde Cuma akşamı yaptığı konuşmada şunları söyledi. Savaş 6. aya girdi ve düşman hala halkımıza karşı gerçek soykırıma devam ediyor. İnsani değerlerden yoksun, gasp işgalciye karşı dünya kanunları acizdir diyen Ebu Ubeyde şunları kaydetti. Halkımız benzeri görülmemiş Amerikan Siyonist saldırganlığına karşı duruyor. El-Kassam sözcüsü ayrıca şunları belirtti. Bu savaş dünyada yeni bir aşamanın başlangıcıdır. Bu da hakların verilemediğini, zorla alınması gerektiğini gösterir. Uluslararası toplumun yasaları baskıyı ve saldırganlığı desteklemekte olduğunu ifade eden Ebu Ubeyde şunları kaydetti. 7 Ekim destanı düşmanın son birkaç on yıldaki saldırganlığına bir yanıttır. Ve bunun doruk noktası Mescid-i Aksa Yahudileştirme ve yok etme girişimidir. İzzettin El-Kassam Tuhayları Sözcüsü'nün sözlerine göre zalimlerin eli Güvenlik Konseyi'ndeki mazlumlara yardım çabalarını engellemeye çalışıyor. Ebu Ubeyde daha sonra şunları söyledi. 154. gündür düşmanla savaşıyoruz ve onun subayı asker ve paralı askerleri çok sayıda kayıp verdirdik. Araçlarına da ağır hasarları uğrattık. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Cuma gecesi yaptığı açıklamada direniş güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Siyonist güçlere yönelik operasyonuna tepki olarak bu operasyonu Siyonistlerin suçlarına doğal bir tepki olduğunu duyurdu. Cuma günü Filistin direniş güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Siyonist yerleşim yeri Homeş yakınlarında Siyonist rejimin gözetleme kulesini hedef aldı ve bu operasyon sonucunda 7 Siyonist asker yaralandı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamas hareketinin açıklamasında Cuma günü Homeş'teki kahramanca operasyonun direniş seçeneğine vurgu yapıldığı ve Siyonist düşmanın Gazze ve Batı Şeria'daki suçlarına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlere karşı doğal bir tepki olduğunu belirtti. Hamas ayrıca şunları kaydetti. Bu operasyon Gazze'de düşmanın işlediği suçlara, katliamlarına ve Kutsal Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik tehditlerine yanıt vermenin tek yolu olarak milletin direnişi olan sarsılmaz inancını ifade etmektedir. Bu operasyonu yürütenleri öven Filistin İslami Direniş Hareketi, Filistin halkına şehitlerin kanının intikamını almaya ve işgalcilerin suçlarına karşılık verme çağrısında bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi. Siyonist yöneticiler ve destekçileri şunu bilmelidir ki Filistin milleti haklarına ve kutsallarına her zamankinden daha fazla bağlıdır ve düşmanın suçları ve cinayetleri ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın asla zayıflamaz ve geri çekilmez. Amerikan Başkanı Joe Biden daha önce Ramazan ayından itibaren Gazze'de ateşkes sağlanacağına dair öngörülerin aksine bu aya kadar ateşkes sağlamanın zor göründüğünü nihayet itiraf etti. Joe Biden, Cuma günü yerel saatte gazetecilerin Gazze şeridinde pazar gününe kadar ve kutsal Ramazan ayı başlamadan önce ateşkes sağlanmasına ilişkin sorularını yanıtlarken, ateşkese ulaşılamaması halinde şiddetin artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Biden, salı günü Ramazan'dan önce ateşkes sağlanmazsa bölgenin çok tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerikan Başkanı Hagerstown Havalimanı'nda Air Force One olarak bilinen başkanlık uçağına binerken şunları vurguladı. Ateşkese ihtiyacımız var. Biden, masadaki anlaşmayı makul bir teklif olarak nitelendirdi ve İsraillerin bunu kabul ettiğini söyledi. Biden aynı zamanda toplu Hamas'ın sahasına attı ve şunları kaydetti. Hamas'ın ne yaptığını görmemiz lazım. Amerikan Başkanı İsrail'le işbirliği yaptığını ve ateşkesin gerekli olduğunu iddia etti. İşgal rejimi İsrail Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin Ramazan ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Gazze'nin güneyindeki Refah'a askeri saldırı düzenleyecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu. CNN, Washington'un Gazze şeridi halkına yaptığı hava yardımında en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıklarken bu ülkenin Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü bunu yalanladı. Olay yerinde bulunan bir muhabir ve yaralıları doğrulayan bir doktor paketlerden birinin paraşütünün açılmadığını ve içindekilerin bir yerleşim bölgesine düştüğü için en az 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ancak Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Reed'er Cuma günü gelen saatte düzenlediği basın toplantısında Gazze halkına gıda yardımı bırakma operasyonunda sivillerin öldüğüne ilişkin haberlerin doğru olmadığını iddia ederek şunları söyledi. Gazze'lilere paraşütle indirilen tüm gıda paketlerinin güvenli bir şekilde hedef bölgelere indirildi. Yetkili şu ifadeleri kullandı. Tüm yardım paketlerimizin güvenli bir şekilde yere indiğini doğruladığımız için Amerikan hava saldırılarının sivil ölümlerine yol açtığı yönündeki basın haberleri yanlıştır. Irak İslami Direnişi işgal altındaki Filistin'de bulunan Hayfa'daki bir petrol rafinerisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'ın El Meyadin'den naklen verdiği habere göre Irak İslami Direnişi yaptığı açıklamada mücahitlerin Cuma gecesi işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Hayfa'daki petrol rafinerisini drone saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Irak İslami direnişi daha önce Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara yanıt olarak Perşembe günü Siyonist rejimin işgal altındaki Golan'daki bir numaralı bilgi üssünün bir insansız hava aracı saldırısıyla hedef alındığını duyurmuştu. Suriye Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler İdlib ve Kuneytara kırsalında terör örgütü mensuplarını öldürüp yaraladığı 3 insansız hava aracını düşürdü. Suriye Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerimizin Güney İdlib kırsalı istikametindeki faaliyet gösteren birliklerin askeri noktalarımızdan birine sızmaya ve saldırmaya çalışan sözde El-Nusra cephesi terör örgütüne bağlı bir terör örgütüyle çatıştı. Üyelerini ölü ve yaralı bıraktı. Terör örgütünün bir üyesini tutukladı dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi ile telefonda görüştü. Emir Abdullahian, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi ile telefonda ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki son durumu ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde seyrettiğini belirttiler. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları toplantısının ortak bildirisine atıfta bulunan taraflar, İsrail rejiminin soykırımlarının derhal durdurulması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için İslam ülkelerinin ortak çaba göstermesinin gerekliliğini vurguladılar. Netanyahu'nun eylemine tepki gösteren Dışişleri Bakanı, İslam İnkılabı rehberinin hesaplarının engellenmesinin sadece ifade özgürlüğünün ihlali değil, aynı zamanda rehberin açıklamaları ve haberlerini takip eden milyonlarca kişiye hakaret olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Londra'daki Middle East İyi Haber sitesine görüşlerini göndererek Meta'nın İslam İnkılabı rehberinin Instagram ve Facebook hesaplarını engellenmesi yönündeki asılsız iddialarına tepki gösterdi. İran milli güreş takımı Türkiye'de Vehbi Emre turnuvasında 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre Perşembe ve Cuma günleri Antalya'da düzenlenen Vehbi Emre Kupası'nın uluslararası güreş müsabakaları sonunda İran temsilcileri 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Türkiye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye giden Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Bir saatten uzun süren görüşme sonrası ikiliden ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız diyen Erdoğan, Ukrayna ile 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldıklarını söyledi. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceklerini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, istişarelerinde ihraç koridorları ve seyir sefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya'da yapılan son anketin sonuçlarına göre bu ülke halkının %83'ü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in icraat ve eylemlerini olumlu değerlendiriyor ve memnun. İrlanda'nın RIA Novosti'den verilen raporuna göre Rusya Kamuoyu Anket Enstitüsü tarafından 1 ila 3 Mart tarihleri arasında 104 kentsel ve kırsal bölgeden 1500 Rus'un katılımıyla gerçekleştirilen son anket ülkenin 53 bölgesinde katılımcıların %83'ünün Putin'in eylemlerini olumlu değerlendirdiği ve kendisinden memnun olduğu belirlendi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 19 İsvan 1402, Hicri Kamere 28 Şaban 1445 ve miladi 9 Mart 2024 Cumartesi. On bir yıl önce bugün Hicri Şamsi 19 İsvan 1391'de Ayetullah Seyyid Mujteba Musevi Lari vefat etti. İran'ın önde gelen din alimlerinden olan Ayetullah Lari Hicri Şamsi 1314'te İran'ın Lar kentinde dünyaya geldi. Sonraları dünyada İslami marifi yaymaya merkezi adını taşıyan Kum kentinde yurt dışında İslami kültürü yayma merkezini kurdu. Bu merkez Ayetullah Lari'nin kaleme aldığı eserleri başta olmak üzere İslami eserleri yayınlamaya başladı. Bu merkezin yayınladığı eserler dünyadaki İslami dernekler ve merkezlerin talebi üzerine onlara hediye olarak gönderiliyor. Altı yıl önce bugün Hicri Şamsi 19 İsvan 1396'da İranlı göz hekimliğinin babası lakabını alan Profesör Doktor Ali Asker Hodadust vefat etti. Profesör Doktor Hodadust Hicri Şamsi 1341'de John Hopkins Üniversitesi'nde göz hekimliği bölümünün ilk yabancı asistanı unvanını kazandı ve 3 yıllık asistanlık döneminde en iyi asistanı olarak seçildi. Doktor Hodadust 6 yıllık bir tıp kursunu onur derecesiyle tamamladı ve 1 yıllık ihtisas eğitiminin ardından Hicri Şamsi 1341'de o zamanki hükümet tarafından Amerika'da bir uzmanlık kursunu tamamlamak üzere seçildi. İran oftalmolojisinin babası 1341 yılında John Hopkins Üniversitesi oftalmoloji bölümünde ilk ve tek yabancı asistan olarak kabul edildi ve 3 yıllık ihtisas süresi boyunca Wimmer Oftalmoloji Merkezi'nin en iyi asistanı olarak tanındı. Doktor Hodadust öğreniminin bitiminden sonra John Hopkins Üniversitesi'nin önerisine rağmen İran'a gitti ve 1346 yılında İran'da ilk başarılı kornea nakli bu cerrah tarafından gerçekleştirildi. Çok sayıda bilimsel makale ve çeşitli alanlardaki kapsamlı araştırmaların yanı sıra tedavi kalitesi ve cerrahi tedavideki deneyiminin yanı sıra Doktor Hodadust'un ünü kitabında Hodadust çizgisinin adı verildiği kadarıyla kornea yüzde bozuklukları alanındaki temel araştırmalarından kaynaklanmaktadır. ...815 yıl önce bugün Hicri Kamere 28 Şaban 630'da Müslüman ünlü alim ve tarihçi İbni Haceb vefat etti. Hicri Kamere 593'te günümüz Suriye'nin Şam kentinde dünyaya gelen Haceb, kendi dönemindeki muhaddislerden ilim öğrenmek için çeşitli ülkelere gitti ve oradaki önde gelen alimlerden hadis öğrendi. Hadis ilminde büyük bir yeteneğe sahip olan Haceb kendi döneminin önde gelen alimlerden sayıldı. Onun 3 eseri yayınlanmıştır. ...134 yıl önce bugün Hicri Kamere 28 Şaban 1311'de ahlak dersinin önde gelen alimlerinden Molla Hüseyin Goli Hemedani vefat etti. Hicri Kamere 1238'de dünyaya gelen Hemedani ilk eğitimini bitirdikten sonra önemli bilimsel makalelerle bilimini artırdı ve kendi döneminde ahlak ve irfan bilimlerinde İslam aleminin önde gelen fakihlerden ve ariflerden sayıldı. Hemedani Irak'ın Necef Eşref Dini İlimler Havzası'nda ahlak ve irfan derslerini verirdi ve ders sınıfları kalabalık oluyordu. Üstad Murteza Muhatahari'nin dediği gibi, Ahunt Hemedani'nin talim ve terbiye havzası talimden çok terbiye odağıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemine ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu, İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarına bırakmalısın. Hazreti Adem nedir onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince, Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve perva ve dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı, yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyurdu, akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
İlk çeyrek bitmeden maaş zammı eriyecek.
Cumhuriyet.
İktidar 2002 ile bugünkü ücretleri kıyasladı ancak alım gücündeki düşüşü görmek istemedi.
Ve Yeni Asya.
Depremle ilgili ciddiyetle akıl ve irade koyulmuyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 7 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde yine büyüme hikayesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşlarına 7 bin, 10 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon, 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz yakınmasıyla emeklilere peşinen kapıyı kapatan tekrarlarının ardından Türkiye'nin büyüme oranından ve milli gelirinden dem vurup büyüdüğünü açıklaması ile bu çarpıklık açığa çıkıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bir yandan en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil deyip diğer yandan büyümeden, ekonomik istikrardan ve Türkiye yüzyılını inşadan dem vuran yaman çelişkili, saptırıcı basit siyasi söylem her haliyle sırıtıyor. Bir taraftan ekonomimiz %4,5 gibi bir büyüme oranıyla büyüdü diye rakamlara takla attırılıp emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını söylerken AK Parti iktidarından önce söz konusu emekli maaşının alım gücüyle kendilerinin de yetersiz olduğunu ikrar ettikleri şimdiki alım gücünün kıyaslanmasından tam bir siyasi kurnazlıkla kaçınılıyor. En bariz hesapla AK Parti iktidarından 15 çeyrek altın alınan asgari ücretin üstündeki emekli maaşının asgari ücretin yarısına inmekle ancak 3 çeyrek altına indiğini, 8 çeyrek altın alan emeklinin bugün 2,5 çeyreği alamadığına ya da daha 2 yıl önce 365 gramı 4 lirayken 250 grama düşürülen Ramazan pidesinin 15 liraya çıktığına bakmadan. Keza savaş halindeki Rusya'da enflasyon %7, Ukrayna'da %9 iken bizde TÜİK'in tepeden talimatlı baskılı rakamlarıyla %67,07 olarak açıklanmasına karşılık gerçek enflasyonun açıklananın en az 2 katı olduğu, bilhassa tarım ürünlerinde gıdada %300-400'leri aştığı, Cibuti, Mozambik, Zambiya, Tanzanya gibi Afrika ülkelerindekinden daha yüksek enflasyonla Türkiye'nin dünyada 4. Avrupa'da 1. çıkması vahameti nazarlardan kaçırılıyor. Bir yıl içinde 1 milyon vatandaşın işini kaybettiği, istihdamın hızla düşerek her 4 gençten ikisinin işsiz kaldığı, TL'nin %40 eridiği, doların dövizin %400 katlandığı, faizin %8,5'tan yeniden %45'lere çıktığı, gerçek faizin %60-70'lerde seyrettiği, yüz binlerce esnafın kepenk kapattığı, icra dairelerindeki dosya sayısının 25 milyonu aştığı Varta'da büyüme iddiaları havada kalıyor.
İsmender Korkmaz 7 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Artık IMF de çözüm değil" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye ilki 1946 yılında olmak üzere bugüne kadar 14 ekonomik kriz yaşadı. 1961 yılından bugüne kadar IMF ile 19 standby ve 1 standby yenilemesi yaptık. Bugün yaşamakta olduğumuz 14. kriz diğerlerinden çok farklıdır. Yalnızca ekonomide değil, siyasi ve sosyal alanlarda da kriz yaşıyoruz. Siyasi, sosyal ve kurumsal yapı ekonomi için altyapı oluşturur. Bu nedenle IMF ile anlaşıp bir ekonomik istikrar programı yapsak bile krizden çıkamayız. Dahası bu şartlarda IMF'de anlaşma yapmaz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mamafi, Arjantin 2018 yılında IMF ile anlaşarak 57 milyar dolar kredi aldı. Ama krizi çözmedi. Hatta 2023 yılına kadar IMF'ye borcunu da ödeyemedi. Bunun nedeni Arjantin'de politik dengelerin bozuk olması ve IMF'nin bunu göz ardı etmesidir. Türkiye siyasi ve sosyal sorunlar bu kadar derinleşmeden IMF ile anlaşma yapsaydı krizi çözebilirdi. Ama artık IMF de bir çözüm olmaktan çıktı. Siyasi, sosyal, demokratik, hukuki altyapı çok bozuldu. Arjantin'den çok kötü durumdayız. 2023 Freedom House indeksinde insan hakları ve siyasi özgürlükler sıralamasında Arjantin 100 üstünden 85 ile özgür statüde, Türkiye ise 100 üstünden 32 ile özgür olmayan statüdedir. Hukukun üstünlüğü endeksinde dünya sıralamasında Arjantin 217 ülke içinde 56. sırada, Türkiye ise 142. sıradadır. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadı. Yargıya güven azaldı. Kayyum atamaları mülkiyet güvencesi sorunu yarattı. Devlette ve eğitimde kurumsal yapı bozuldu. Devlette şeffaflık ve denetim kalktı. Devlet parti devletine dönüştü. Eğitim ideolojik baskı altındadır. Bu şartlarda piyasa rekabet düzeni çalışmaz. İktisadi ajanlar, üretici ve tüketici, sermaye ve vasıflı iş gücü, rasyonel kararlar alamazlar. Neticede ekonomik istikrar politikaları etkin olamazlar. IMF, Türkiye demokrasi mi getirecek? Hukukun üstünlüğünü mü sağlayacak? IMF'nin krize giren ülkelere kredi vermek için şart koştuğu kemer sıkma gibi politikaları da artık tutmaz. Söz gelimi, 2001 krizine neden olan faktörlerden biri yüksek reel faizdi. Kriz öncesi 2000 yılında reel faiz %12 idi. Bu yüksek reel hem maliyet artışı yaratıyor ve fiyatları artırıyordu, hem de bütçeyi ipotek altına almıştı. Bugün ise eksi reel faiz var. Devlete borç verenler bir de üstüne enflasyon vergisi ödüyor. Özel sektör kredi faizi de enflasyonun altındadır. O yıllarda banka zararları artmıştı ama kamu bankaları kendi alanlarında fonksiyoneldir. Bugün kamu bankaları tamamıyla hükümetin özel popülist bankaları oldu. Partizanlara para dağıtıyor ve yandaş medyayı besliyor. Bankalar yeniden kamusal fonksiyonlarına dönseler yandaş medya kabul etmez. Siyasi iktidar seçim kaybeder. En iyi çözüm kamu bankalarını özelleştirmektir. Ama iktidar buna katiyen rıza göstermez. 2001 yılında dolarizasyon vardı. Mevduatın %42'si döviz tevdiat hesaplarındaydı. 2023 yılında bu oran kur korumalı mevduat artı yabancı para toplam mevduatın %68'i oldu. Kur korumalı mevduatın ekonomik maliyeti yüksek oldu ancak çıkış daha sancılıdır. Ani kriz döviz talebini artırır ve kur şoku yaratır. IMF'den 100 milyarlık kredi almış olsaydık sorun olmazdı ama bugün aynı çizgide değiliz. 2001 krizinde IMF kemer sıkma politikaları kapsamında tarımsal destekleri GSYH'nın %1'inden %0,5'ine indirdi. Bugün bu destekler daha düşük, %0,4'tür. Yine bugün gelir dağılımı o kadar bozuldu ki kemer sıkmak demek çalışanların doğrudan yaşama haklarını ortadan kaldırmak demektir.
Tahran Radyosu.
Murat Çamaz 7 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Anketlere aldanmayın" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her seçim öncesi olduğu gibi yine gerçeklerle hiçbir alakası olmayan sahte anketler açıklanmaya başladı. Merak ettiğimiz konu şu: bu anketler nerede? Kimlerle yapılıyor? 23 yıldır siyasi gündemi yakından takip ediyoruz. Basın mensubu olarak gitmediğimiz yer yok. Yani toplumdan uzakta değiliz. 2002 yılından bu yana genel ve yerel birçok seçim yaşadık. Hepsinde de oy kullandık diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama ne hikmetse yapılan bu kadar seçim öncesi hiçbir anket firması görevlisi gelip de bana hangi partiye oy vereceksin diye sormadı. Bana sormuyorlar. Sana sormuyorlar, ona sormuyorlar, kime soruyorlar? Bildiğiniz gibi anket firmalarının anketi finanse eden parti ve adayları yüksek gösterdiği yönündeki eleştiriler her seçim döneminde ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kendisine hizmet edecekten yana değil de güçlü görünenden yana tercih kullanmasına fırsat bilen bazı partiler parayla anket yaptırarak kamuoyunu kendi lehine yönetme girişiminde bulunuyorlar. Bunlara güdümlü anket de deniliyor. Bu sahte anketlerde aldıkları trilyonluk devlet yardımlarıyla parayı bastıran partiler seçmenin gözünün içine sokulurken kendi imkanlarıyla seçim yarışına giren partiler çok önemli çözüm projelerine sahip olmalarına rağmen anket seçeneklerinde ismi dahi bulunmuyor. Adeta yok kabul ediliyor. Halbuki her seçimde vatandaşın önüne konulan sandık boş, kimin ne alacağı belli değil. Seçmen belki bu sefer yaşadıklarından yola çıkarak farklı bir karar verecek. İşte bu güdümlü anketler vatandaşları yine statükodan yana oy kullanmaya zorluyor. Bunun bizdeki adı iktidarıyla muhalefetiyle çözümsüzlük girdabı oluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Filistinliler 1948 yılında gönüllü olarak yurtlarını terk ettiler mi?
Bu podcast'te çoğularının doğru olduğunu düşünüp ancak öyle olmayan konulara değinmek istiyoruz. Bir önceki bölümde sizlere Siyonizm Yahudiliktir ifadesinin yanlışlığından bahsedip bu iddianın yanlışlığını ve elbette bu yanlış iddianın ortaya atılma nedenlerini incelemiştik. Ayrıca İncil'in Siyonizm tarafından araçsal olarak kullanılmasından da bahsettik ve İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı kitabının yazarı Ilan Pope'ye göre Yahudi İncil'inin farklı dönemlerde birçok kişi tarafından yazılmış edebi bir metin olduğunu, Allah tarafından savaş için bir rehber ve talimat olmadığını belirttik. Ancak Siyonizmin bu kitabı araçsal olarak kullanması o kadar ileri gitti ki bazı Siyonist liderler çocuklarıyla birlikte Filistinli ailelerin de öldürmesini istiyor. İşte bugünlerde Gazze'de açık örneklerini gördüğümüz bir cinayet. Merhaba, ben Mehtap Mahir. Bu bölümde İsrail hakkında bir diğer efsaneyi ele alıyoruz. Siyonizm sömürgecilik değildir efsanesi, acaba Filistinlilerin 1948'de ana vatanlarını gönüllü olarak terk ettikleri anlamına mı geliyor? Gerçekten öyle mi? İsrail saldırgan ve sömürgeci değil mi? Ve Filistinliler atalarının topraklarını kendi iradeleriyle terk ettiler mi? Bu konuyu incelerken İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli sohbetimizin 4. bölümünde bize eşlik ediniz. İsrail hakkında 10 efsane olarak adlandırılan, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış kitabının yazarı Ilan Pope şöyle diyor. Bir dizi gerçek dışı efsaneye dayanan İsrail adında bir ülke, ustalıkla ve incelikle inşa edilerek Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki ahlaki ve manevi haklarını sorguluyor. Batı'nın siyasi elitleri ve ana akım medya bu gerçek dışı efsaneleri açık ve tartışılmaz gerçekler olarak kabul etmiştir. Bu efsanelerden biri de Filistin halkının gönüllü olarak topraklarını terk ettiği ve İsrail'in hiçbir şekilde sömürgeci bir ülke olmadığıdır. Bugün dünyadaki birçok insanın şüphe duyduğu bir ifade olsa da İsrail rejiminin kurulmasından sonraki 10 yıllar boyunca bu ülkenin medyası ve destekçileri bunda ısrar etti. Ilan Pope, İsraillilerin bu yalan kuruntusunu sorgulamak için bu serinin ilk bölümünde bunu detaylı olarak ele aldığımız Filistin'in boş bir toprak olduğu yönündeki ilk efsane üzerinde tekrar duruyor. Pope, Siyonizmin ilk yerleşimcilerinin Filistin'e vardıklarında Filistin'in ıssız bir toprak olmadığını belirtiyor. Bu gerçek, Siyonist yerleşimcilerin Filistin'e gelmesinden önce Siyonizmin liderleri için açık ve net ortadaydı. Filistin'e gönderilen heyet, örgütteki meslektaşlarına gönderdikleri raporda şunları yazdı. Gelin güzel bir kadın ama başka bir adamla evli. Buna rağmen Filistin'e ilk yerleşenler yerli halkla karşılaştıklarında şaşırdılar. Onların bakış açısına göre yerli Filistinliler işgalci ve yabancı olup ana vatanlarını gasp etmişlerdi. Siyonist liderler Yahudi halkına Filistin'de yaşayan yerel halkın yerli sayılmadığını söylemişti. Bu bakımdan Filistin toprakları üzerinde hiçbir hakları yoktur. Onlar yerli olmamalarının yanı sıra çözülmesi gereken bir sorundular. İsrail örneği olan yerleşimci sömürüsü, geleneksel sömürgecilikten üç açıdan farklıydı. İlk husus, sömürülmüş yerleşimciler, hayatta kalmaları için yalnızca başlangıçta ve geçici olarak sömürgeci imparatorluğa güvenmeleriyle ilgilidir. Filistin ve Güney Afrika'da dahil olmak üzere pek çok durumda yerleşimci sömürgeciler bir süre sonra artık emperyal gücün onları başlangıçta desteklediği ülkeye ait değillerdi. Bu örneklerde çoğu zaman yerleşimciler bir süre sonra o imparatorluktan ayrıldıklarını ilan etmiş ve kendilerini yeni bir tek ulus olarak tanımlamışlardır. Bunu bazen başka bir ulusun topraklarını işgal edip oraya yerleşebilmeleri için onları destekleyen imparatorluğa karşı özgürleştirici savaşlar yoluyla bile yaparlardı. Örneğin Britanya'ya karşı Amerikan devrimi sırasında yaşananlarda olduğu gibi. İkinci fark ise yerleşimci sömürgeciliğinin eğilimi, toprağı ele geçirme ve o toprakta yabancı bir ülkede bir vatan edinme arzusundan kaynaklanıyor olmasıdır. Oysa geleneksel sömürgecilik, tasarruf edilmiş yeni coğrafi bölgelerde toprağın kendisine sahip olmak ve içinde yaşamak için değil, doğal kaynaklar için açgözlülük söz konusudur. Üçüncü fark ise bu yeni yerleşim yerinde sergiledikleri davranış biçimiyle ilgiliydi. Bir imparatorluğun ya da ana vatanının hizmetinde üstlenilen sömürgeci projelerden farklı olarak, yerleşimci sömürgeciler sadece ev değil, aynı zamanda vatan arayan, yerinden edilmiş bir grup insan gibiydi. Sorun, bu yeni vatanların aslında başka insanların ikametgahları olmasıydı. Bu sorunun yanıtı olarak yerleşimci topluluklar, bu yeni toprakların ister ilahi hak olsun, ister manevi hak olsun, kendilerinin hakkı olduğunu savunuyorlardı. Siyonizm dışında hiçbiri binlerce yıl önce bu topraklarda yaşadığı iddiasında bulunmamışlardı. Çoğu durumda bu engelleri aşmanın kabul edilen yöntemi yerli halkı katletmekti. Yerleşimci sömürgeciliği üzerine çalışan bir araştırmacı, yerleşimci sömürge projelerinin diğerini dışlama mantığı olarak adlandırdığı şey tarafından motive edildiğini ileri sürüyor. Bu yerleşimcilerin yerlileri ortadan kaldırmak için pratik araçlar olarak ahlaki gerekçeler sağladıkları anlamına geliyor. Bu araştırmacı bazen bu mantığın gerçek katliamı gerektirdiğini gösteriyor. Bazen de bir katliam aşamasından bile daha ağır sayılan etnik temizliği gerektirir veya yerlilerin haklarını reddeden baskıcı bir hükümet rejimi kurmak. Ilan Pape aynı silme mantığından gelen, insanlıktan arındırma mantığı adı verilen başka bir mantık daha ekliyor. Kendisi de Avrupa'daki zulmün kurbanıydı. Kendi insan türünden bir diziye aynı ya da daha kötü şeyleri yapmadan önce, öncelikle yerli ulusun tamamını ya da bütün bir toplumu insanlık dışı olarak göstermesi gerekiyordu ki, onlara yapılacak herhangi bir adaletsizlik sorun yaratmasın. Köktenci efsaneler Filistinlilere 1882'de başlayan kendi ana vatanlarındaki Yahudi sömürgeciliğine direnme konusunda zerre kadar ahlaki hak vermeye yanaşmıyor. Siyonistler ilk günden itibaren Filistin direnişinin Yahudi nefretinden kaynaklandığını göstermeye çalıştılar. Filistinliler de Yahudilere duyulan aynı nefret nedeniyle Yahudi karşıtı bir terör hareketi başlatmakla suçlandı. Filistin'e ilk yerleşimcilerin gelmesiyle başlayan nefret, İsrail Devleti'nin kurulmasına dek devam etti. Ancak ilk Siyonistlerin günlükleri farklı bir hikaye anlatıyor. Bu anılar yerleşimcilerin Filistinliler tarafından nasıl iyi karşılandığını gösteren örnekler ve vakalarla dolu. Filistinlilerin onlara nasıl barınak sunduğu ve birçok durumda onlara toprağı nasıl işletip çiftçilik yapacaklarını öğrettikleri gibi. Ancak yerleşimcilerin yerli halkla birlikte yaşamaya değil, Filistinlileri tahliye edip onların yerini almaya geldikleri anlaşılınca Filistinlilerin direnişi başladı. Bu direniş başlangıçta hızla diğer sömürgecilik karşıtı mücadelelerle aynı biçimi kendisini aldı. Her halükarda Filistinlilerin misafirperverliği ve kabulü Siyonist liderler tarafından aynı karşılığı bulmadı. Filistinlilerin barınma ve onlarla yan yana çalışma imkanı yokken, Siyonistler Filistinlileri ülkenin iş gücü piyasasından çıkarmaya zorlamaları, hatta Filistinlilerle birlikte çalışan yerleşimcileri boykot etmeleri gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirdiler. David Ben-Gurion sürekli olarak Arap iş gücünden tek tedavisi Yahudi gücü olan bir hastalık şeklinde söz ediyordu. Ben-Gurion, Filistin'de yaşayan Yahudi topluluğunun lideri olan ve daha sonra İsrail Başbakanı olan kişidir. Mektuplarında İbrani işçileri, Yahudi milletini depresyondan ve ölümden koruyacak sağlıklı bir kan olarak tasvir ediyordu. Filistinlilerin iyi davranması ilk yerleşimcilerin kafasını karıştırmıştı. Çünkü sömürgeciliğin amacı ve eylemi yerli halkı yok saymaktı. Ancak her halükarda Filistinlilerin ve Yahudi yerleşimcilerin bir arada yaşaması inkar edilemezdi. Siyonizmin liderleri bu işbirliğini ve karşılıklı etkiyi yok edecekti. Ancak yukarıdan siyasi destek olmasaydı, Filistin'de farklı bir gerçeğin yolunu açmak mümkün olmazdı. Siyonist hareket ne kadar agresif ve saldırgan hale geldikçe, Filistinli siyasi liderler de Siyonizmin doğasını o kadar çok anlıyorlardı. Filistinli siyasi, sosyal ve kültürel elitlerin Siyonizmin sömürge projesine ilişkin kademeli anlayışları, yerleşimcilere karşı olarak Filistinliler arasındaki ortak ulusal kimliği yoğunlaştırıp güçlendirdi. Filistin Milli Hareketi'nin ortaya çıkması için bir süre geçti. Pan-Arap milliyetçiliğinin ilk patlaması 19. yüzyılın ikinci yarısında meydana geldi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap kısımlarının Amerika Birleşik Devletleri gibi bağımsız bir Arap Cumhuriyeti veya Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi bir Arap-Osmanlı İmparatorluğu olacağı umudunu doğurdu. İlk Arap Milliyetçi Hareketi'ne Kavniye veya Arap Kavimciliği adı verildi ve onun sonraki ve yerel versiyonuna Vataniye veya Vatancılık ya da milliyetçilik adı verildi. Filistinli aydınlar Arap Birliği'ni, bağımsızlığını ve kendi kaderlerini kontrol altına almayı amaçlayan çok sayıda örgüt ve akıma katıldı ve üye oldu. Pek çok Filistinli aydın ve aktivist Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin hayalini kuruyordu. Bazıları ise Büyük Suriye teorisine kapıldı. Şam'ın Filistin'in de dahil olduğu yeni bir ülkenin merkezi olmasını isteyen bir fikir. Her halükarda ister Pan-Arap, ister yerel milliyetçi olsun, ister Büyük Suriye teorisine ilgi duyan Filistinliler hiçbiri bir Yahudi devletinin parçası olmak istemiyordu. 1920'lerin sonlarında İngilizler yaptıkları görüşmelerde o dönemde Filistin'e göç etmiş olanlarla ülkeyi paylaşmak istediklerini ancak daha fazla göçmen kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmişlerdi. Filistinlilerin Birleşik ve Kolektif Sesi 1919'da Filistin Ulusal Konferansı'nın geniş kurumunda yansıtıldı. Bu konferans yılda bir kez toplanırdı. İngilizler, Filistin'e Yahudi göçünü durdurmadan ve bağımsız bir Filistin kurmadan önce iki grup arasında eşitlik sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalıştı. Filistinli liderler, milletlerinin isteğine karşı İngiliz himayesinin sona ermesinden sonra ülkenin gelecekteki yapılarında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerle eşit şekilde yer alması konusunda anlaştılar. Ancak buna karşı Siyonist liderler bu fikri yalnızca Filistinlilerin onları kabul etmeyeceğini düşünene kadar desteklediler. Ortak bir hükümete katılım ve temsilci bulundurmak, Siyonizmin başarması düşünülen veya varmaya çalıştığı her şeyin tam tersiydi. Bu nedenle teklif Siyonistler tarafından reddedildi. Bu sorun 1929 isyanlarına yol açtı. Filistin'de İngiliz himayesinin başlangıcından bu yana en ciddi dalga olan şiddet dalgasının elbette başka nedenleri de vardı. Bu şiddet dalgası Filistinli kiracıların topraklarının yasal mülkiyetinden mahrum bırakılmasından ibaretti. Bu da orada yaşamayan ve arazilerini Yahudi Ulusal Fonu'na satan önde gelen yerel halk ve büyük toprak sahipleri tarafından yapılıyordu. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda kiracılar yaşıyordu ama artık şehirlerin gece kondu mahallelerinde kirli, kalabalık ve yoksul sokaklarında yaşamak zorunda kalıyorlardı. 1930'ların başında bu gece kondu mahallelerinden birinde sürgündeki Suriyeli konuşmacı İzzettin Kassam ilk takipçilerini İngiltere'ye ve Siyonist harekete karşı kutsal bir İslam savaşı veya cihat başlamaya ikna etti. Onun mirası o kadar korundu ki daha sonra adı Hamas hareketinin askeri kanadı üzerine konuldu. O günlerde Filistin Ulusal Hareketi, Siyonizmi yenilmesi gereken bir sömürge projesi olarak görüyordu. İngilizler 1947'de Filistin meselesinin çözümünü Birleşmiş Milletler'e havale etmeye karar verince, Filistinliler diğer Arap ülkeleriyle birlikte vesayet yerine tek bir ülke kurulmasını önerdiler. Birleşmiş Milletler 7 aydır Filistin'in kaderi hakkında tartışıyordu. Bu kurum iki seçeneği değerlendiriyordu. Filistinliler tarafından önerilen seçenek, Filistin'deki Yahudi yerleşimcilerin kabul edecek, ancak yerleşim inşası ve yeni göçmen gönderilmesi gibi daha fazla Siyonist kolonizasyona izin vermeyecek tek bir devletti. İkinci seçenek, toprakları bir Arap devleti ve bir Yahudi devletine bölmekti. Şaşırtıcı bir şekilde Birleşmiş Milletler sonunda ikinci seçeneği tercih etti. Filistin'e verdikleri mesaj şuydu: bu topraklarda yerleşimcilerle ortaklaşa ve birlikte yaşayamazsınız. Ülkenizin ancak yarısını kurtarabilirsiniz. Diğer yarısını ise Yahudi yerleşimcilere bırakınız. Bu yorumlarla Siyonizmi yerleşimci bir sömürge hareketi, Filistin Milli Hareketi'ni ise sömürge karşıtı bir hareket olarak değerlendirmek gerekir. 1945'e gelindiğinde Siyonistler yarım milyondan fazla Yahudi göçmeni Filistin'e çekmeyi başardılar. Bu, yerli nüfusu 2 milyondan fazla olan Filistin'de gerçekleşti. Yahudi göçmenlerin bir kısmı Kayyum Devleti'nin izniyle, bir kısmı da izinsiz geldi. Filistin'i bir Yahudi devletine dönüştürme projesine karşı olan muhalefetinde yerli nüfusa ne danışıldı ne de dikkate alındı. Yerleşimciler gerekli tüm altyapıyı kalbinde kurmuş olan hükümet içinde bir hükümet kurmayı başarmışlardı. Ancak her iki açıdan da başarısız oldu. O zamana kadar Siyonizm, Filistin topraklarının yalnızca %7'sini yasal olarak satın almayı başarmıştı. Bu %7, gelecekte ülke kurmaya yetmedi. Üstelik Siyonizm hala azınlıktaydı. Siyonist yerleşimci sömürge hareketin çözümü katliam ve insan göstermeme mantığıydı. Yerleşimciler toprak üzerindeki kontrollerini %7'nin üzerine çıkarabilmeleri ve aynı zamanda nüfusun çoğunluğunu sağlamaları için yerlileri ana vatanlarından çıkarmaya karar verdiler ve bu iş Siyonistler ve onların destekçileri tarafından onlarca yıl yapıldı. Dolayısıyla Siyonizm sömürgeci ve yerleşimci bir projeydi. Filistin'in demografik olarak henüz Yahudi olmaması nedeniyle henüz yolun sonuna gelmemiş ve tüm hedeflerini gerçekleştirmemiş gibi görünen bir hareket. İsrail her ne kadar topraklarının tamamını siyasi açıdan kendi hükümetinin çeşitli araçlarla kontrolü altında tutsa da hala sömürgeleştirmeye devam ediyor. Halen Celile, Negev ve Batı Şeria'da Yahudi sayısını arttırmak amacıyla yeni yerleşim yerleri inşa etmekle meşgul. Halen Filistinlileri mülklerinden mahrum ediyor ve yerlilerin kendi ana vatanlarına sahip olma haklarını hala inkar ediyor. Dolayısıyla Ilan Pape'nin araştırmalarına göre bu efsane tamamen yanlıştır ve reddedilmektedir. Gerçi Ilan Pape en başından beri ona efsane adını vermiş zaten. Evet, Siyonizm bir sömürgecidir. Öyle bir sömürgeci ki amacına ulaşmak için öldürmekten, yağmalamaktan hiç çekinmiyor. Değerli dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hameneyi takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Gazze'deki Filistinler Siyonist rejimin cinayetleri karşısında muzafferdir açıklamasında bulundu. Gönüllü Seferberlik Teşkilatı Başkanı Mescid-i Aksa Fırtınası Siyonist rejimin 100 yıldır uyguladığı baskılara bir cevaptır dedi. Siyonist rejimin Kanal 13'ü dün verdiği haberde Gazze'nin güneyine yer alan Han Yunus kentinde Siyonist askerlerin çaresiz durumda kaldığını duyurdu. Kasam sözcüsü Netanyahu, İsrail esirlerinin tabutlarla geri dönmesi konusunda ısrar ediyor, dedi. Hamas'tan direniş güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde Siyonist güçlere yönelik operasyonlarına tepki geldi. Biden, Gazze'de Ramazan'a kadar ateşkes sağlanmasının zor olduğunu söyledi. Irak direnişçileri işgal altındaki Filistin'de bir petrol rafinerisine drone saldırısı düzenledi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.